Ayrım 19.
Sayfa 175. Kilise 13. yüzyılın başlangıcında hemen hemen 16. yüzyıldaki denli amansız bir ayaklanma tehlikesi karşısındaydı. Bundan dilenci tarikatlar sayesinde kurtuldu. Sanctus Franciscus ve Sanctus Dominicus koyu Hristiyanlığa çok güçlü papalardan daha büyük iyilik yapmışlardır. Aziz Franciscus. Asisyumlu Aziz Franciscus 1181 veya 1182'de doğmuş, 1226'da ölmüştür. Tarihsel kişilerin en sevimlilerinden biridir. Durumu yerinde bir ailenin oğluydu. Normal eğlencelere, hoş şeylere karşı pek tiksinti duymamıştır gençliğinde. Bir gün atla bir cüzdanlının yanından geçerken ani dürtüyle attan inip adamı öpmüş ve sonra dünya malından geçip yaşamını vaaz etmeye, iyi işler yapmaya adamıştır. Saygıdeğer bir iş adamı olan babasını çok kızdırmıştır. Babasının bu yoldan çeviremediği Franciscus hemen kendini eksiksiz yoksulluğa adamış ardıllar bulmuştur. Lyonlu yoksullara benzeyen bu deviniyi kuşkuyla karşılamıştı kilise. Sanctus Franciscus'un uzak bölgelere gönderdiği ilk misyonerler başlangıçta itizalcı sayılırdı. Çünkü onlar sadece ikrarda bulunmakla, kendilerini adamakla kalmıyor, yoksulluğu uyguluyorlardı da. Keşişler sadece ikrarda bulunuyor ve kimse onları ciddiye almıyordu. Devininin değerini görecek denli anlayış sahibi olan 3. Innocentius, koyu Hristiyanlık sınırları içinde tutmaya karar verdi onu. 1209 veya 1210'da yeni tarikatı tanıdı. Sanctus Franciscus'un kişisel dostu olan 9. Gregorius da desteklemeyi sürdürdü onu. Franciscus'a anarşik, yasa tanımaz ve heyecana dayanan itkiler, impulsus için hoş olmayan belirli kurallar aşılamaya çalıştı. Franciscus insanın kendini yoksulluğa adamasını olanaklı olan en sıkı anlamda almış, kendisini izleyenlerin evlere ya da kiliselere sahip olmasına karşı durmuştu. Yiyecek dilenen, yatacak yeri olmayan kişilerdi Franciscusçular. Konuksever, iyiliksever birine rast gelebilirlerse yatacak bir yer bulmuş oluyorlardı. Yani nerede akşam orada sabah. 1219'da doğuya giden Franciscus, sultanın önünde vaaz verdi. Sultan ona incelikle davrandıysa da İslamlıktan ayrılmadı. Franciscus geri dönünce ardıllarının ev sahibi olduklarını gördü, çok üzüldü. Papa onu bu konuda ödün vermesi için kandırdı ya da zorladı. Ölümünden sonra azizleştirdi, yoksulluk kuralını yumuşattı. Şairlik ve insanları sevmek. Azizlik konusunda Franciscus'tan aşağı kalmayan başkaları da vardır. Fakat Franciscus'u azizler arasında tek yapan, onun kendiliğinden olan mutluluğu, evrensel sevgisi ve şairlik vergisiydi. Onun iyiliği daima çabadan yoksun görülür. Aşmak zorunda olduğu engel yokmuş gibi. Tüm yaşayan şeyleri Franciscus, yalnız Hristiyan olarak değil, iyi bir kişi ya da bir şair olarak da sevmiştir. Ölümünden az önce yazdığı Güneş İlahisi bütünüyle olmasa da genellikle güneşe tapınan Akhenaton'un Ekinaton, eski Mısır kralı, M.Ö. 1384-1364, güneşin dostu demektir. Cüzdanlara karşı kendi adına değil onlar adına görevli olduğunu düşünmekteydi Franciscus. Hristiyan azizlerinin çoğundan ayrı olarak kendi kurtuluşundan çok başkalarının mutluluğuyla ilgilenmiş, asla bir üstünlük duygusuna kapılmamıştı. En basit ya da en kötü insana karşı bile. Günahkarlar arasında Franciscus onlardan biriydi. İyilikseverler arasında da onlardan biri. Franciscus sonrası. Eğer şeytan yaşadıysa Franciscus tarikatının geleceği onda en seçkin hoşnutluğa uyandıracaktı. Çünkü tarikatın başı olarak Aziz'i hemen izleyen Elias, Elia, İlyas, kardeş, lükse gömüldü ve yoksulluğun bütünüyle ortadan silinmesine izin verdi. Kurucularının ölümünü izleyen yıllarda Franciscusçuların belli başlı işi Gelflerle Gibelinolar arasındaki amansız ve kanlı savaşlarda asker toplamak olmuştur. Franciscus'un ölümünden 7 yıl sonra kurulan Engizisyon'u değişik ülkelerde daha çok Franciscusçular yönetti. Tinciler, ruhçular adı verilen bir azınlık, Franciscus'un öğretisine bağlı kaldı. Onların çoğunu itizalcı damgası vurarak yaktı Engizisyon. Tarih ne garip tecelli ediyordu. Kendi mürşitlerine daha yakından bağlı diye kimi kişileri en büyük cezalara hak kazanmış sayıyordu Franciscus rahipleri. Tinciler, İsa'nın ve havarilerin hiçbir mülke, dahası giydikleri giysilere bile sahip olmadığını ileri sürüyordu. Bu kanıyı 22. Johannes itizalcı saydı, 1323. Sanctus Franciscus'un yaşamının net sonucu daha servetli ve bozuk bir tarikat yaratmak, sıra düzenini, hiyerarşiyi kuvvetlendirmek, manevi ciddiyet ve düşünce özgürlüğünde yüksek bir noktaya varmış bütün insanlara eziyet edilmesini kolaylaştırmak olmuştur. Franciscus'un kendi amaçları ve karakteri dikkate alındığında bundan daha acı bir ironiye sahip sonuç düşünmek olanaksızdır. Aziz Dominikus, 1170'te doğup 1221'de ölen Sanctus Dominikus, Sanctus Franciscus'tan daha az ilginçtir. Kastilyonlular ve Loyola gibi sünniliğe bağnazlıkla bağlıdır. İtizalle savaşımı ana amaç saymış ve yoksulluğu bu sonuca vardıracak bir araç olarak benimsemiştir. Albiller savaşlarında daima ortadadır. Hem de onun aşırı vahşiliklerinden üzüldüğünü söylediği halde. 1215'te 3. Innocentius'un kurduğu Dominikus tarikatı çabucak yayılmıştı. Dominikus'ta benim görebildiğim tek insancıl yön, onun Saksonyalı Jordan ise Gotça Jordanides, yaşlı kadınlarla konuşmaktansa genç kadınlarla konuşmak hoşuma gidiyor demiş olmasıdır. Tarikat bu tümcenin 1242'de Jordan'ın yazmış olduğu Dominikus'un yaşam öyküsünden çıkarılmasını ciddiyetle buyurmuştur. Dominikusçular Engizisyon konusunda Franciscusçulardan daha etkindi. Bununla birlikte onlar kendilerini bilgiye adayarak insanlığa büyük hizmetlerde bulundu. Bu, Sanctus Dominikus'un tasarladığı bir durum değildi. O, tarikat canlarının, kardeşlerinin, din dışı bilimleri ya da zamanın din sistemleri dışında hiçbir özgür bilimi öğrenmemelerini buyurmuştu. Bu kural 1259 yılında iptal edildi. O tarihten sonra Dominikusçuların etkin bir yaşam sürmesi için gerekli her şey yapıldı. El işi onların görevi değildi. Tapınma saatleri daha çok düşünsel çalışma zamanı bırakmak için kısaltılmıştı. Dominikusçular kendilerini Aristoteles'le İsa'yı uzlaştırmaya adadı. Büyük Albertus ve Akinolu Thomas da Dominikusçuydu. Aristoteles'le İsa'yı uyuşturma işini olanaklı ölçüde başardı Akinolu. Onun bu konudaki yetkisi o denli ağır basıyordu ki sonraki Dominikusçular felsefede pek çok şey başaramadılar. Franciscus bilgiden Dominikus'a göre daha az hoşlanmışsa da kendisini hemen izleyen dönemdeki şu en büyük adlar Franciscusçuydu: Roger Bacon, Duns Scotus ve Ockhamlı William. Dilenci tarikat mensuplarının felsefe için yaptıklarını ileride anlatacağız. Şimdi Akinolu üzerinde duralım. Akinolu Thomas. Akinolu Thomas, doğumu 1225, ölümü 1274. Skolastik filozofların en büyüklerindendir. Felsefe öğreten bütün Katolik kurumlarında doğru tek kişi. Papa 3. Leon'a yöneltilen bir soruyu Akinolu'nun bir düşüncesiyle doğru olarak yanıtladığı kabul edildiği için kural olarak doğru düşündüğü varsayılmış. Sonuçta Aziz Thomas yalnızca tarihsel bir ilgiyi değil, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel gibi geçerliliğini hala koruyan ve gerçekte Kant'la Hegel'in yapmış olduğundan daha büyük olan bir etkiyi simgeler. Akinolu Thomas, çok bakımdan Aristoteles'i öyle yakından izler ki, Stageryalı filozof, Katolikler arasında hemen hemen kilise babalarının yetkisine, otoritesine sahip duruma gelmiştir. Aristoteles'i salt felsefe alanında eleştirmek bile onun sayesinde küfür sayılır olmuştur. Bir radyo yayınında bunu yaptım diye protesto edilmiştim. Durum her zaman böyle değildi. Akinolu, zamanında Platon'a karşı olduğu gibi Aristoteles için de henüz savaşmak zorunluluğu vardı. Akinolu'nun etkisi Rönesans'a değin Aristoteles'e zafer sağladı. Sonra orta çağlarda daha çok tanınmaya başlayan Platon filozoflarının çoğunun gözünün önünde yeniden üstünlük elde etti. 17. yüzyılda koyu bir Hristiyan ve Descartesçi olmak olanaklıydı. Malebranche bir rahip olmasına karşın asla kınanmamıştı. Fakat günümüzde böyle özgürlükler geçmişe ait hususlardır. Katolik din adamları felsefeyle ilgileniyorlarsa Sanctus Thomas'ı kabul etmeliler. Sanctus Thomas, Aquino Kontu'nun oğluydu. Kontun, Napoli krallığındaki şatosu Monte Cassino'ya yakındı. Melek doktor adı verilen Sanctus Thomas, öğrenimine Monte Cassino'da başladı. 6 yıl 2. Friedrich'in kurduğu Napoli Üniversitesi'ne devam etti. Sonra Dominikusçu oldu, Köln'e gitti. Orada zamanın Aristotelesçi filozoflarına öncülük eden Büyük Albertus'tan ders aldı. Köln'de ve Paris'te bir süre kaldıktan sonra 1259 yılında İtalya'ya döndü. 1269-1272 yılları dışında orada yaşadı. O 3 yıl Paris'teydi. Paris'te Dominikusçular üniversite otoriteleriyle Aristotelesçi olup olmamak açısından anlaşmazlığa düşmüştü. Dominikusçuların üniversitede güçlü yandaşları olan İbni Rüştçülere itizalcı bir sempati duyduğundan kuşku edilmekteydi. İbni Rüştçüler. İbni Rüştçüler Aristotelesli yorumlara dayanarak tinin, ruhun bireysel olduğu sürece ölümsüz olmadığını, ölümsüzlüğün sadece kişi dışı ve değişik varlıklarda özdeş anlığa özgü olduğunu savunuyorlardı. Bu öğretinin Katolik imanına karşıt olduğunda İbni Rüştçülerin zorla dikkati çekilince onlar çifte doğruluk kaçamağına sığındılar. Buna göre bir doğruluk felsefede, usa, öbür doğruluksa teolojide, vahiye dayanıyordu. Bütün bunlar Aristoteles'i kötü tanıttı ve Paris'te Sanctus Thomas, Arap öğretilerine gösterilen aşırı yakınlıktan doğma zararı gidermeye çalıştı. Bunda da apayrı bir başarı kazandı. Akinolu, kendinden önce gelenlerden ayrı olarak Aristoteles hakkında eksiksiz bir bilgiye sahipti gerçekten. Bu konuda kendinden önce geçenlerden ayrılırdı. Merbeckli William adlı bir arkadaşından Aristoteles çevirileri almış ve onlara yorumlar eklemişti. O zamana değin Aristoteles üzerine düşünceleri yeni Platoncu gelişmeler yüzünden gölgede kalmıştı. Bununla birlikte Thomas, yorumcuların Aristoteles'ini değil, gerçekten Aristoteles'i izledi ve dahası Sanctus Augustinus'ta görülen biçimiyle bile Platonculuktan hoşlanmadı. Kiliseye Aristoteles sisteminin Hristiyan felsefesine temel biçimleyen Platoncu sisteme yeğlenmesi gereğini ve İslamlarla İbni Rüşd yandaşı Hristiyanların Aristoteles'i yanlış anlamış olduklarını kabul ettirdi. Kendi payıma Aristoteles'in de Anima, Peripise, Tin Üzerine adlı yapıtının Akinolu'dan çok İbni Rüşd'ün görüşüne yaklaştığını söyleyeceğim. Bununla birlikte kilise Sanctus Thomas'tan beri tersini düşünmektedir. Ayrıca Aristoteles'in pek çok mantık ve felsefe sorunundaki görüşünün bir son olmadığı, o zamandan beri bu sorunların büyük ölçüde yanlış olduğunun kanıtlandığı inancındayım. Katolik bir filozof ya da felsefe öğretisinin böyle bir inanç belirlemesi yerinde görülmez. Sanctus Thomas'ın en önemli yapıtı Summa Contra Gentiles 1259-1264 yılları arasında yazılmış. Betik, kitap Hristiyanlığın doğruluğunu Hristiyan olmadığı varsayılmış bir okuyucuya seslenerek kanıtlarla yerleştirmeye çalışır. Düşsel okuyucunun Arap felsefesini iyi bilen bir kişi olduğu anlaşılıyor. Sanctus Thomas Summa Theologica adlı bir başka kitap daha yazmıştır. Bu da birinci kitaba eş bir önem taşır. Fakat Hristiyanlığın doğruluğunu önceden varsaymayan kanıtlar kullanmaya pek yanaşmadığından bizi daha az ilgilendirmektedir. Nedir bilgelik? Aşağıdaki satırlarda Summa Contra Gentiles'in bir örneğini bulacaksınız. Önce bilgelik sözcüğüyle neyin amaçlandığını görmeye çalışalım. Bir kişi belli bir uğraşıda usta olabilir, ev yapmak gibi. Bu, o kişinin özel bir sonuca götürecek araçları bildiği anlamına gelir. Fakat bütün özel sonlar evrenin sonuna bağlıdır ve bilgelik kendisi içinde evrenin sonuyla ilgilidir. Evrenin sonu zekayı doyurucu olan konudur, yani doğruluktur. Demek oluyor ki bilgelik uğraşısı en eksiksiz, yüce, yararlı ve uğraşıların en zevklisi olanıdır. Bütün bunlar filozofun, yani Aristoteles'in otoritesine başvurmakla kanıtlanır. Benim amacım, diyor Sanctus Thomas, Katolik imanının belirttiği doğruluğu açıklamaktır. Doğal usa dönmeliyim burada. Çünkü Hristiyan olmayanlar kutsal yazıların otoritesini kabul etmezler. Bununla birlikte doğal us, akıl, Tanrı ile ilgili konularda eksiktir. İmanın ancak kimi bölümlerini kanıtlar. Tanrı'nın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlayabilir örneğin. Fakat teslisi İsa'nın göğe çıkmasını hesap gününü kanıtlayamaz. Kanıtlanabilen her şey geçerli olduğu sürece Hristiyan imanı ile uyuşumludur ve vahide hiçbir şey usa aykırı değildir. Fakat imanın usla açıklanabilen bölümünü usla açıklanamayan bölümünden ayırmak gerekir. Aynı biçimde Summa'nın bölündüğü dört kitaptan ilk üçü vahiye, onun usla ulaşılan vargılarla uyuşumunu göstermek dışında hiç başvurmaz. Vahiy dışında bir yolla bilinmeyen sorunlar sadece dördüncü kitapta ele alınır. İlk adım Tanrı'nın varlığını kanıtlamaktır. Bazıları bunun zorunlu olmadığını düşünür. Çünkü Tanrı'nın varlığı apaçıktır. Tanrı'nın özünü bilirsek onun apaçık varlığı doğrulanmış olacaktır. Yapıtın daha sonra kanıtlamaya giriştiği gibi Tanrı'nın özüyle varlığı birdir. Tanrı'nın özünü ancak çok eksik biçimde bilebiliriz. Bilge kişiler o özü bilgisizlerden daha iyi bilirler. Meleklerse herkesten çok bilir. Fakat hiçbir yaratık Tanrı'nın varlığını, onun özünü tüketici biçimde kavramakla bilemez. Dipnot. Tanrı'nın özü en uç noktaya değin bilinemez. Bu temelde hayırlanır ontolojik kanıt. Kanıtlanabilen dinsel doğruluğun imanla bilinebileceğini anımsamak önemlidir. Kanıtlar güçtür. Ancak bilgili kişilerce anlaşılabilir. Fakat iman, bilisize, cahile de, gence de, pratik uğraşıları yüzünden felsefeyi öğrenemeyenlere de gerekli. Onlar için vahiy yeter. Tanrı'nın varlığının kanıtları. Bazıları Tanrı'nın sadece imanla bilinebileceğini söyler. Onlar, ikinci analitikte söylendiği gibi, kanıt ilkeleri bizce duyulardan türetilmiş yaşantı aracılığıyla biliniyorsa duyuyu aşan kanıtlanamaz derler. Bununla birlikte böyle bir kanı yanlıştır. O doğru olsaydı bile Tanrı kendisinin duyulur sonuçlarıyla bilinebilirdi. Tanrı varlığı Aristoteles'te olduğu gibi devinmemiş devingen, hareket etmemiş hareket ettirici kanıtıyla ortaya konmuştur. Fakat Aristoteles'te kanıt 47 ya da 55 Tanrı'nın varlığına götürür. Sadece devindirilen şeyler vardır. Hem devinen hem de devindiren başka şeyler de vardır. Devindirilen her şey bir şey yönünden devindirilmiştir. Sonsuz bir geriye gidiş olanaksız olduğundan bir yerde devinmeksizin devindiren nesneye ulaşmalıyız. Bu Tanrı'dır. Devininin sonsuzluğu içerdiği söylenerek bu kanıta karşı çıkılabilir. Katolikler sonsuzluğunu hayırlarlar devininin, sonluluğunu varsayarlar. Bu tür bir varsayımla güçlenir devinmemiş devingen. Bir başlangıç, dolayısıyla bir ilk neden içerir o. Summa teolojikte Tanrı'nın varlığı hakkında şu beş kanıt verilir. 1. Devinmemiş devingen. 2. Sonsuz geriye gidişin olanaksızlığına dayanan ilk neden. 3. Bütün zorunlulukların son bir kaynağı olduğu, ikincinin aynıdır bu. 4. Dünyada değişik eksiksizlikler bulunduğu ve onların kaynağının bütünüyle eksiksiz bir varlıkta bulunması gerektiği. 5. Cansız nesnelerin bile bir amaca hizmet ettiği, bu amacın onlara dıştan gelmiş olması gerektiği, sadece canlı nesnelerin içsel bir amacı olabileceği. Tanrı'nın varlığını kanıtladıktan sonra Summa Contra Gentile'ye dönersek, St. Thomas hakkında çok şey söyleyebiliriz. Fakat bunlar bir anlamda olumsuzdur. Nesnelerin Tanrı gibi olduğunu söylemek. Tanrı'nın yapısını biz sadece onun ne olmadığını öğrenerek bilebiliriz. Tanrı öncesizdir, çünkü devinmemiştir. Değişmez çünkü hiçbir edilgen güç içermez. Din adlı David, 13. yüzyılın başında yaşamış maddeci bir tüm tanrıcı. Tanrının ilk maddenin aynı olduğunu söyleyerek saçmalamıştır. Tanrının ilk maddeyle aynı olduğu düşüncesi anlamsızdır. Çünkü ilk madde salt edilgenliktir. Tanrı ise salt etkenliktir. Tanrı'da birleşim, sentez yoktur. Sonuçta beden değildir o. Çünkü bedenler parçalardan kuruludur. Tanrı kendi özüdür. Çünkü o başka türlü basit olmayacak, öz ve varlıktan kurulu olacaktır. Bu nokta önemlidir. Tanrı'da öz ve varlık özdeştir. İlenecek yoktur onda. Temel bir ayrımla belirlenemez Tanrı. Herhangi bir cinste değildir. Nesneler kimi bakımlardan Tanrı gibidir, kimi bakımlardan değildir. Nesnelerin Tanrı gibi olduğunu söylemek, Tanrı'nın nesneler gibi olduğunu söylemekten daha uygundur. Tanrı iyidir ve kendi iyiliğidir. Her iyinin iyisidir, zekidir. Zeka aktı, özüdür onun. Özüyle kendini eksiksiz olarak anlar. Anımsanacağı gibi Johannes Scotus tersini düşünmüştü. Tanrısal zekada bireşim yoksa da Tanrı pek çok şeyi anlar. Bu bir güçlük gibi görünebilir. Fakat Tanrı'nın anladığı şey onda hiçbir seçkin varlığa sahip değildir. Onlar Platon'un düşündüğü gibi kendi başlarına da var olmazlar. Çünkü doğal nesnelerin biçimi maddeden ayrı olarak var olamaz ya da anlaşılamaz. Bununla birlikte Tanrı biçimleri yaratmada önce anlamalı. Bu güçlüğün çözümü aşağıdaki biçimdedir. Tanrı'nın kendisini anlamasına yardım eden, onun özünün ta kendisi olan tanrısal zeka, anlaşılır biçimiyle Tanrı'nın kendisine değil, aynı zamanda tanrısal özle ilgili tüm nesnelere uzanır. Pek çok şeyin ve tanrısal özün amacı anlaşılabilir nesneler, türler aracılığıyla anlaşılır. Ta kendisidir onlar Tanrı'nın. Summa Contra Gentile, 1. Kitap 2111. Dipnot. Anlaşılmasını sağlamak amacıyla yorumlanmıştır. Olumlu bir nesne olduğunca bir eksiksizliktir her biçim. Tanrı'nın zekası onun her şeye özgü özünü içerir. Bu içeriş bir nesnenin nerede kendisine benzer olduğunu, nerede benzer olmadığını anlamakla olur. Söz gelimi bilgi değil, yaşamdır bitkinin özü ve zeka değil, bilgidir hayvanın özü. Böylece bir bitki canlı olmada Tanrı gibidir. Fakat bilgiye sahip olmamasıyla ondan ayrılır. Bir hayvan bilgiye sahip olması açısından Tanrı'ya benzer fakat zekaya sahip olması açısından benzemez. Bir varlığın Tanrı'dan ayrıldığı noktalar sadece red yoluyla belirlenebilir. Tanrı bütün şeyleri aynı anda anlar. Onun bilgisi bir alışkanlık değildir. O bilgi tartışmalı, kuşkulu değildir. Tanrı doğruluktur. Bu sözel olarak anlaşılmalıdır. Tikelleri bilir mi Tanrı? İmdi Platon ve Aristoteles'i uğraştıran bir soruna geliyoruz. Tanrı tikel şeyleri mi bilir yoksa tümel ve genel doğrulukları mı? Bir Hristiyan Tanrı'nın öngörüsüne inandığından onun tikel nesneleri bildiğini söyleyecektir. Yalnız bu görüşe karşı ağır kanıtlar ileri sürülebilir. St. Thomas onların yedisini sıralar ve sonra birer birer hayırlamasına, reddine girişir. Yedi kanıt şunlardır. 1. Tikerlik belli bir madde olduğundan maddi varlığa sahip olmayan onu anlayamaz. 2. Tikerler daima var olmaz ve onların var olmadıkları da bilinemez. Sonuçta değişmeyen bir varlık onları bilemez. 3. Tikerler zorunsuzdur. Böylece onlar hakkında var oldukları zaman dışında bir şey bilmek olanaksızdır. 4. Kimi tikeller istemlere bağlıdır. Onların bilgisi kişisel isteklerdir. 5. Tikeller sayı bakımından sonsuzdur ve sonsuz bilinmeyendir.